Budala, Dostoyevski.
Ayrım 20.
Prens usulca, anladığıma göre Nastasya Filipovna akıllı bir kadın, dedi. Böyle bir sıkıntı tuzağına düşer mi dersiniz? Başka bir evlenme de yapabilirdi. Asıl şaştığım da bu zaten. Sorun da burada ya. Siz her şeyi en ince noktasına kadar bilmiyorsunuz ki prens. Ayrıca Nastasya Filipovna benim kendisini delice sevdiğime inanıyor. Buna yemin edebilirim. Hem biliyor musunuz, o da kendine göre bir anlayışla seviyor beni. Bunu kuvvetle tahmin ediyorum. Hani insan sevdiğini döver derler ya, beni ömrünce bir yandan karo valesi sayacak, belki de bu onun için bir ihtiyaçtır, öte yandan kendi anlayışına göre sevecek. Şimdiden buna hazırlanıyor. Yaratılışı böyle onun. Size bir şey söyleyeyim mi? Tam anlamıyla bir Rus kadını o. Ayrıca benim de ona bir sürprizim var. Az önce Varya ile aramızda geçen sahne istemeyerek oldu. Ama doğrusu işime de yaradı. Nastasya Filipovna kendisine ne kadar bağlı olduğumu, uğruna neler yapabileceğimi gördü. Bizim de o kadar aptal olmadığımızı görüyorsunuz, değil mi? Sakın siz beni boş boğazın biri sanmayasınız. Belki de size güvenip açılmakla iyi etmiyorum. Ama sizin gibi soylu bir adama hayatımda ilk olarak rastladığım için böyle üstünüze atıldım. Sakın üstünüze atıldım deyişimden ters bir anlam çıkarmayın. Az önce olanlar yüzünden bana bir dargınlığınız yok ya. Tam 2 yıldır ilk olarak böyle içimi döküyorum. Burada namuslu adam yok gibi. Fitesinden namuslusu yok. Ne o? Gülüyor musunuz yoksa? Alçaklar namuslu insanları severler. Bunu bilir miydiniz? Ben de. Ama söyleyin doğrusunu. Benim bir alçaklığım var mı? O söyledi diye arkasından herkes bana alçak dediği için alçak mı olayım? Hem biliyor musunuz? Onunla ve herkesle birlikte ben de kendimi alçak diyorum. Asıl alçaklık da bu. Sizi bundan sonra alçak sayamam ben. Önce sizi alçağın biri sanmıştım. Şimdi birdenbire beni sevindirdiniz. İyi bir ders bu bana. İnsan denemeden karar vermemeli. Sizi alçak değil, kötü bir insan bile saymama olanak yok. Bence siz sıradan bir adamsınız. Fazlaca zayıf, hiç de ilginç olmayan bir insan. Ganya biraz alayla gülümsedi. Ses çıkarmadı. Prens düşüncesinin hoşa gitmediğini görünce utanarak sustu. Ganya birden, "Babam sizden para istedi mi?" diye sordu. "Hayır, isteyecek. Sakın vermeyin. Eskiden insanın yüzünü artan bir adamdı. Ben de hatırlarım, iyi bir çevresi vardı. Eskinin bu efendi adamları ne çabuk tükeniyorlar. Durumları değişti mi? Bir anda yanıp kül haline geliveriyorlar. İnanın bana, babamın eskiden böyle yalancılığı yoktu. Aşırı duygulu bir adamdı, o kadar. Ama bakın ne durumlara düştü. Hep içkinin suçu. Onun metresi de içki. Hem kimseye zararı dokunmayan bir yalancı da değil. Annemin tükenmez sabrını akıl erdiremiyorum doğrusu. Size Kars kuşatmasını ya da yedekteki kır atının nasıl konuştuğunu anlattı mı? Yalanı bu dereceye kadar vardırabiliyor." Ganya birden kahkahayla güldü. "Bana neden öyle bakıyorsunuz?" "Böyle içten gülmenize şaştım," dedi prens. "Gülüşünüz hala çocuk gülüşü. Az önce benimle barışmaya gelince de tıpkı küsüp özür dileyen çocuklar gibi isterseniz elinizi öpeyim demiştiniz. Demek sizin için böyle sözlerin, böyle davranışların pek önemi yok. Sonra da birden kalkıp bu karanlık iş ve 75 bin hakkında konferans veriyorsunuz. Bunlar bana çok çelişkili, hatta olanaksız şeyler gibi görünüyor. Bundan ne sonuca varmak istiyorsunuz? Acaba fazla safça davranmıyor musunuz? Biraz daha ölçülü olsanız daha iyi olmaz mı? Varvara Ardalyonovna'nın hakkı var belki de. Ha, ahlak dersi. Hala çocuk olduğumu ben de biliyorum. Zaten sizinle bunları konuşmam da onu gösteriyor." Ganya ağzından laf kaçıran, onuruna dokunulmuş toy bir delikanlı gibi konuşmasını sürdürdü. "Prens, ben bu evlenmeye bir takım hesaplar peşinde girmiyorum. Hesap kitap yapsam %100 yanılırdım. Çünkü kafamda, kişiliğimde henüz kuvvetli değil. Benim büyük bir amacım var. Bunu gerçekleştirmek bir tutku halini aldı bende. Siz belki 75 bin rubleye kavuşunca hemen bir araba alacağımı sanıyorsunuz. Hayır. O zaman da yine 3 yıllık redingontumu giyeceğim. Kulüple filan ilgim kalmayacak. Bizde çok sayıda tefeci vardır ama tutarlı insan azdır. Ben sonuna kadar dayanmak istiyorum. İşi sonuna vardırmak en önemlisi. Petis'in 17 yaşında sokakta yatıp kalkıp işportada birkaç kuruşa çakı satmakla işe başlamış. Herif şimdi 60 bin ruble sahibi. Ama nice cambazlıktan sonra. Ben bu idmanları yapmadan doğrudan doğruya sermayeden başlayacağım. 15 yıl sonra işte Yahudiler ülkesinin kralı Ivolgin diyecekler. Siz sıradan bir insan olduğumu söylüyorsunuz. Aslında Aziz Prens, çağımızın ve hele bizim kuşağın insanına zayıf karakterli, belirli bir yeteneği olmayan sıradan adamlar olduklarını söylemek kadar ağır söz olamaz. Az önce alçaklığımın bile üstünde durmadınız. Bu yüzden elimden gelse çiğ çiğ yerdim sizi. Siz bana yapan Çin'den daha çok hakaret ettiniz. O hem de uzun boylu konuşmadan, dil dökmeden ona karımı bile satabileceğime inanır. Bu beni kudurtuyor. Onun için ben de para istiyorum. Elime para geçince ben de son derece ilginç bir adam olacağım. Bunu böyle biliniz. Para adi, nefret edilecek bir nesne olduğu kadar da değerler katan bir nesnedir. Dünyanın sonuna kadar da böyle kalacaktır. Buna ister çocukluk ister şiir deyin. Olsun, bu beni daha da sevindirir. Ve yolumdan asla sapacak değilim. Rira bianqui rira le dernier. Dipnot, son gülen iyi güler. Yapan Çin beni neden böyle aşağılıyor? Hırsından mı? Hiç de değil. Yalnızca benim bu kadar önemsiz oluşumdan. Oysa işlerim bir düzelsin. Ama yeter artık. Hem vakit de geldi. Kolye iki kez başını uzattı, yüzünü gösterdi. Sizi yemeğe davet etmek için. Ben de çıkıyorum. Arada sırada size uğrarım. Bizimle kalmanız fena olmayacak. Artık bundan sonra siz de akrabadan sayılırsınız. Sakın ihanet etmeyin. Bana öyle geliyor ki biz ya iyice dost ya ölesiye düşman olacağız. Ne dersiniz prens? Biraz önce içimden geldiği gibi elinizi öpseydim, sonradan düşman olur muydum size? Prens düşünüp güldü. %100. Ama temelli değil. Dayanamayıp bağışlardınız sonunda. Vay vay. Size karşı dikkatli olmalı. Olur şey değil. Beni de zehirlediniz. Kim bilir, belki de düşmanımsınız. Söz gelişi. Az kaldı unutuyordum. Nastasya Filipovna çok hoşunuza gitti değil mi? Evet, hoşuma gitti. Aşık mı oldunuz? Hayır. Ama sayın bayım, hem kızardınız hem de acı çekiyorsunuz. Aldırmayın. Sizinle alay edecek değilim. Hadi hoşça kalın. Biliyor musunuz, erdemli bir kadındır o. Buna inanabilir misiniz? Onun şununla, şu Toski ile yaşadığını mı sanıyorsunuz? Asla. Hem de çoktandır. Beceriksizliği gözünüze çarptı mı? Arada bir tam bozguna uğruyordu. Üstelik böyleleri başkalarına hükmetmeye bayılırlar. Hadi hoşça kalın. Ganya gelişinden daha rahat, daha neşeli bir tavırla çıktı. Prens 10 dakika kadar kıpırtısız dalgın durdu. Kolya'nın kafası yeniden kapıdan uzandı. Yemek yemeyeceğim Kolya. Yapan Çinler'de kuvvetli bir kahvaltı yaptım. Kolya girerek prense bir mektup uzattı. Generalden geliyordu. Katlanmış, yapıştırılmıştı. Mektubu getirmenin ona ne kadar güç geldiği Kolya'nın yüzünden okunuyordu. Prens okudu, kalkıp şapkasını aldı. İki adımlık yer, dedi. Şişenin başında pinekliyor. Nasıl itibar ediyorlar onu anlamıyorum. Kuzum prens, size mektup verdiğimi bizimkilere söylemeyin. Böyle mektuplar götürmeyeceğime 1000 kere yemin etmiştim. Ama elimde değil, acıyorum. Hem hiç çekinmeyin, birkaç kuruş işini görür onun. Benim zaten bir düşündüğüm vardı Kolya. Babanızı görmem gerekiyordu. Bir konuda konuşacaktım onunla. Hadi gidelim. 12. Kolya, Litaynaya sokağından pek uzakta olmayan bilardolu bir kahveye götürdü prensi. Binanın alt katındaki kahveye sokaktan giriliyordu. Ardalyon Aleksandroviç buranın gediklilerinden olduğu için özel bir odada, sağda köşede oturuyordu. Önünde bir şişe, elinde de gerçekten Independence gazetesi vardı. Prensi bekliyordu. Onu görür görmez gazeteyi bırakarak uzun uzun açıklamaya girişti. General kafayı bulduğu için prens söylediklerinden pek bir şey anlayamadı. Generalin sözünü keserek, "10 rublem yok," dedi. "İşte bir 25'lik. Bozdurup 15'ini bana verin. Yoksa ben de meteliksiz kalırım." "Tabii efendim, hemen, emin olun." "General, sizden bir dileğim var. Siz Nastasya Filipovna'nın evine gittiniz mi hiç?" "Ben mi? Sorar mısınız? Hem de kaç kere azizim, kaç kere?" General bunları kendini beğenmiş, yüksekten bakan bir tavırla bağırarak söylemişti. "Ama sonradan kendiliğimden ayağımı kestim. Çünkü şu yakışıksız birleşmeye olumlu davranmak istemiyordum. Siz de gördünüz, bu sabahki olayın içindeydiniz. Ben bir babanın, uysal, hoşgörülü bir babanın yapabileceği her şeyi yaptım." Ama artık ortaya bambaşka bir baba çıkacak. Görecekler. Bakalım o zaman değerli bir eski asker mi bu entrikanın hakkından gelecek, yoksa utanmaz bir kamelya mı soylu bir aileye girmeye başaracak? Ben de sizden bir tanıdık olarak beni bu akşam Nastasya Filipovna'ya götürmenizi rica edecektim. Bugün oraya mutlaka gitmeliyim. Ama nasıl gideceğimi bilemiyorum. Daha yeni tanıştırıldım ama çağrılmadım. Yine de bugün resmi davete gidebilmek için bazı görgü kurallarını çiğnemeye hazırım. Varsın alay etsinler benimle. General büyük bir sevinçle haykırdı. Benim istediğim de buydu zaten. Sevgili genç dostum. Ben sizi bu önemsiz nesne için çağırmamıştım. General yine de parayı kapıp cebe indirdi ve devam etti. Ben sizi Nastasya Filipovna'ya karşı yanımda yer almaya, daha doğrusu Nastasya Filipovna'ya karşı açtığım savaşta birlikte çarpışmaya çağıracaktım. General Ivolgin ve Prens Mışkin. Bakalım bu birleşmeyi nasıl karşılayacaklar? Ben de ona doğum gününde ince bir dille ultimatumumu vereceğim. Doğrudan doğruya değil de dolaylı olarak ne demek istediğimi anlayacak. Yine de her şey bütün açıklığıyla ortaya çıkacak. O zaman Ganya nasıl davranması gerektiğini kendi düşünsün. Değerli babası mı, yoksa ne idüğü belirsiz bir takım insanlar mı? Ne yapalım? İş olacağına varır. Düşünceniz çok yerinde. Saat 9'da gideriz. Daha vaktimiz var. Nerede oturuyor? Buradan oldukça uzakta. Büyük tiyatronun yanında. Meydana yakın bir yerde. Mitovtseva'nın evinde, birinci katta. Büyük bir toplantı olmayacak. Yaş günü toplantısı. Ama erken dağılacaklar. Akşam iyice bastırmıştı. Prens hala oturuyor, başladığı öykülerin sonunu getiremeyen generali dinliyor, sabırla bekliyordu. General prens gelince yeni bir şişe ısmarlamış, bir saat sonra onu da bitirmişti. Arkasından bir şişe daha istedi. General bu süreye neredeyse bütün bir yaşam öyküsünü sığdırmıştı. Prens sonunda kalkarak daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi. General şişenin dibinde kalanı da içti, kalktı ve pek sağlam olmayan bir yürüyüşle odadan çıktı. Prensin son derece canı sıkılmıştı. Ona böyle budalaca güvenmesinin nedenini kendi de anlayamıyordu. Aslında pek güvendiği de yoktu ya. Bir rezalet pahasına bile olsa Nastasya Filipovna'nın evine girebilmek için generale bel bağlamıştı. Hem öyle fazla bir gürültü kopacağını da tahmin etmiyordu. General iyice sarhoş olmuştu. Coşkunlukla, yüreği sızlayarak içli içli konuşup duruyordu. Ailesinin yolsuzluklarını anlatıyor, her şeyin yıkılıp gideceğini, buna bir son vermek gerektiğini söylüyordu. Liteynaya sokağına geldiler. Buzlar çözülüyor, hazin, ılık, pis bir rüzgar sokaklarda ıslık çalıyordu. Arabalar çamurlu sulara bata çıka gidiyor, binek ve yük atlarının nal sesleri kaldırımlarda çınlıyordu. Yayalar neşesiz, ıslak bir kalabalık halinde yaya kaldırımlarında gidip geliyorlardı. Sarhoşlara da rastlanıyordu. General, şuşuk içindeki konakların birinci katlarını görüyor musunuz? Diyordu. Orada oturanların hepsi arkadaşımdır. Ben de onların en kıdemlisi, en çok çekmiş olanı. Büyük tiyatronun yanında kuşkulu bir kadının evine yaya olarak sürükleniyorum. Göğsünde tam 13 kurşun yarası taşıyan ben. İnanmıyor musunuz? Pirogov sırf benim için Paris'e telgraf çekmiş. Kuşatılmış Sivastopol'u bir süre için terk etmişti. Paris saray doktoru Nelaton da bilim adına serbest geçiş izni alarak kuşatma altındaki Sivastopol'a beni muayeneye gelmişti. Bunu bütün büyükler bilir. Benden ha şu 13 kurşun yarası olan Ivolgin diye söz edilir. Şu evi görüyor musunuz prens? Burada birinci katta eski arkadaşım General Sokoloviç oturuyor. Soylu ve kalabalık bir ailesi var. İşte bu ev. Bir de Nevski'de 3, Morskaya sokağında 2 ev. İşte benim çevrem bunlar. Yani görüştüğüm ahbaplar. Nina Aleksandrovna durumumuzu çoktan kabullendi. Ama ben eski günleri unutamıyor, hala bana tapan eski arkadaşlarımla dostlarımın aydın çevresinde hazır buluyorum. Şu General Sokoloviç'i alın. Hoş, onlara çoktandır gitmedim. Anna Fedorovna'yı da görmedim. Aziz Prens, biliyor musunuz? İnsan evine konuk kabul edemeyince kendisi de bir yere gidemiyor. Yoksa söylediklerime inanmıyor musunuz? Ama en iyi dostumun ve çocukluk arkadaşımın oğlunu bu sevimli aileye niçin tanıtmayayım? General Ivolgin ve Prens Mışkin. Orada olağanüstü bir kız göreceksiniz. Hem de bir değil, iki, hatta üç. Güzellik, eğitim, ileri görüş. Kadınlık sorunları, şiirler. Bütün bunlar son derece güzel bir ustalıkla bağdaşıyor. Kısaca başkentin ve toplumumuzun incisi. Her birinin para olarak en aşağı 80'er bin rublesi de var üstelik. Yine de kadınlıkla, sosyal durumla ilgili konular yanında para da pekala yer alabilir. Sizi oraya %100 götürmeliyim, %100. General Ivolgin ve Prens Mışkin. Parlak doğrusu. Hemen mi? Şimdi mi? Ama unutmayın ki diye başlayacak oldu prens. Zarar yok, zarar yok. Unutmadım. Hadi gidelim. İşte şu muhteşem merdivenden. Vay canına, kapıcı da yok. Bayram olduğu için çıkmış olmalı. Kovamadılar daha şu sarhoşu. Bu Sokoloviç özel hayatında olsun, memurluk hayatında olsun, bütün mutluluğunu yalnız bana borçludur. Başka hiç kimseye değil. Ancak, geldik işte.
Ayrım sonu.